Ayrım 7. 5. Norton'la tartışma. Biri dolabının yakınında bir konuşma. Kanıt. Jim'le yakın arkadaşım Myron hemen kapının önündeydi. İkisinin elinde de birer bira vardı. Billy'e baktım. Oğlum hala uyuyordu. Billy'nin üzerine hamalların kullandığı battaniyeye benzer kapitön örtüyü örttüm. Oğlum hafifçe kımıldanarak bir şeyler mırıldandı. Sonra yine hareketsiz kaldı. Saatime bir göz attım. 12 çeyrek geçiyordu. Buna inanamadım. Billy'nin üzerine örtecek bir şey bulmak umuduyla depoya girdiğimden beri aradan en aşağı 5 saat geçmiş gibi geliyordu bana. Oysa baştan sona bütün olay ancak 35 dakika kadar sürmüştü. Oğlumun yanından ayrılarak Oli, Jim ve Myron'a katıldım. Oli bir bira almıştı. Bana da bir tane verdi. Biranın yarısını bir dikişte içtim. O sabah ağaçları keserken yaptığım gibi. Bira beni biraz canlandırdı. Jim'in soyadı Grondin'di. Myron'ınki ise Lafleur. Bu sözcük çiçek anlamına geliyordu ve oldukça gülünçtü. Çiçek Myron'ın suratındaki kanlar kurumuştu. Altı morarmış olan gözü şişmeye başlıyordu. Kızılcık rengi kazaklı genç kadın amaçsızca yanımızdan geçerken Myron'ı kuşkuyla süzdü. Ona, Myron sadece erkek olduklarını kanıtlamaya çalışan delikanlılar için tehlikelidir diyebilirdim. Ama soluğumu boşa harcamak istemedim. Sonuçta Oli haklıydı. Onlar kendilerince en uygun olanı yapmışlardı. Başkalarını düşünmeden, korkuyla ve körce. Şimdi en uygunun ne olduğuna ben karar vermiştim. Ve kararımı uygulamak için bu adamlara ihtiyacım vardı. Bu bakımdan bana güçlük çıkaracaklarını sanmıyordum. İkisi de fena halde hırpalanmıştı. Özellikle Çiçek Myron uzunca bir süre yaramayacaktı. Norm'u egzoz borusunu tıkayan şeyi çıkarmaya gönderdikleri sırada gözlerinde beliren o ifade kaybolmuştu. Artık kabadayılık taslayamıyorlardı. Bu insanlara bir şeyler söylememiz gerekiyor, dedim. Jim itiraz etmek için ağzını açtı. Oli ile benim Norm'u yakalayan yaratık konusunda söyleyeceklerimizi desteklerseniz biz de çocuğun dışarı çıkmasında oynadığımız rolden kimseye söz etmeyiz. Jim acınacak bir heyecanla tabii diye atıldı. Tabii. Onlara durumu açıklamazsak dışarı çıkmaya kalkarlar. Tıpkı o kadın gibi. Elinin tersiyle ağzını silip birasından bir yudum daha içti. Tanrım, ne korkunç şey bu. Oli, David ne diye başladı. Durakladı, sonra da kendini zorlayarak konuşmasını sürdürdü. Onlar içeri girerlerse ne yaparız? Yani dokunaçlar? Jim sordu. Nasıl girilebilirler? Kapıyı kapattınız ya. Oli başını salladı. Evet, ama mağazanın önü boydan boya cam. Sanki asansörle 20 kat aşağı düşmüşüm gibi mideme bir şeyler oldu. Gerçeği biliyordum ama o ana kadar bunu aldırmamayı başarmıştım. Billy'nin yattığı tarafa baktım. Norm'u saran o dokunaçları düşündüm. Bir an Billy'yi onun yerine koydum. Mylan'ın da Fleur, cam diye fısıldadı. Aman tanrım, aman tanrım. Onları biraların durduğu buzdolabının önünde bırakarak Norton'u bulmaya gittim. Üçü de birer şişe bira daha açıyorlardı. Norton 2 numaralı kasanın yanında Bud Brown'la ciddi ciddi konuşmaktaydı. Norton usta bir berber elinden çıkmış, son moda kır saçları ve orta yaşlı yakışıklı çapkın pozlarıyla Bud Brown da New England'lılara özlü o asık suratıyla karikatürlere benziyorlardı. Kasalarla geniş vitrinin arasında 24-25 kişi huzursuzca dolaşıyordu. Bir bölümü camın önüne dizilmiş, sise bakıyordu. Aklıma yine inşaatları seyreden meraklılar geldi. Bayan Carmody, kasalardan birine giden, hareketsiz taşıma kayışının üzerine oturmuş, filtreli bir sigara içiyordu. Beni bakışlarıyla tarttı. Sonra da gözlerini çevirdi. Beni pek beğenmemişti anlaşılan. Kadın uyanıkken düş görüyor gibiydi. Brent, dedim. David, nereye kayboldun? Ben de seninle bunu konuşmak istiyordum. Brown öfkeyle, birileri arkada dolabın önünde bira içiyorlar, diye homurdandı. Rahibin partisinde porno filmler gösterildiğini açıklar gibi konuşmuştu. Onları emniyet aynasından görüyorum. Buna engel olunmalı. Brent, bana bir dakika izin verir misiniz Bay Brown? Tabii. Bud Brown kollarını kavuşturarak tavandaki iç bükey aynaya sert sert baktı. Buna engel olacağım. Hiç kuşkunuz olmasın. Norton'la mağazanın dibindeki bira dolabına doğru gittik. O arada mutfak eşyaları ve tuhafiye bölümünün önünden geçtik. Omzunun üzerinden ön tarafa doğru baktım. Dikdörtgen biçimindeki yüksek camların tahta çerçevelerinin kıvrılık bükülmüş ve çatlamış olduğunu gördüm. ve camlardan birinin kırılmış olduğunu da anımsadım. O garip gürültü sırasında camın üst bölümünden üçgen biçiminde bir parça kırılıp dökülmüştü. Belki deliği kumaş ya da buna benzer bir şeyle tıkayabilirdik. Belki de şarap bölümüne giderken gördüğüm kadın tişörtleriyle. Ne saçma şeyler düşündüğümü anlayınca giyirdiğimi gizlemeye çalışıyormuşum gibi elimin tersini ağzıma dayadım. Kıkır kıkır gülmemek için kendimi tutmaya çalışıyordum. Norm'u sürükleyip götüren o dokunaşlara karşı deliğe birkaç tişört tıkamayı düşünmüştüm. Oysa dokunaşlardan biri, hem de pek büyük olmayan biri, köpek maması dolu bir çuvalı patlayıncaya kadar sıkmıştı. David, iyi misin? Ha? Yüzünde bir an çok güzel ya da çok berbat bir şey aklına gelmiş gibi bir ifade belirdi de. Gerçekten de birdenbire aklıma bir şey geldi. Brent, o adama ne oldu? Siste bir şeyin John Lee Frowney kaptığını haykıran adama. Burnu kanayan adam mı? Evet, o. Adam bayıldı. Bay Brown ilk yardım çantasından aldığı amonyak tozuyla onu ayılttı. Neden sordun? Adam ayıldığı zaman başka bir şey söylemedi mi? Yine gördüğü hayali anlatmaya başladı. Bay Brown da adamı bürosuna götürdü. Çünkü sözleri kadınları korkutuyordu. Bay Brown, bürosunda sadece küçük bir pencere olduğunu söyleyince adam sevinçle oraya gitti. Herhalde hala oradadır. Adamınki hayal değil. Doğru, tabii değil. Duyduğumuz o gürültü de. Evet ama David, kendi kendime Norton korkuyor diye yineliyordum. Hemen tepen atmasın. Bu sabah yeterince öfkelendin zaten. Norton o aptalca arazi anlaşmazlığı sırasında sana ters davrandığı için ona çatma. Önce ukalalık etmişti, sonra alaya kalkıştı. Davayı kaybedeceğini anlayınca da davranışları çirkinleşti. Onunla dalaşma, çünkü ona ihtiyacın olacak. Belki adam elektrikli testeresini çalıştırmayı beceremiyor ama batı dünyasında aile babası diye tanımlanan tiplerden. Görünüşü güven veriyor. Paniğe kapılmayacaksınız derse herkes onu dinler. Onun için eskiyi unut ve Norton'la iyi geçinmeye çalış. Bira dolabının gerisindeki çift kanatlı kapıyı görüyor musun? Dedim. Norton kaşlarını çatarak oraya baktı. Bira içen adamlardan biri öbür müdür yardımcısı değil mi? Adı Weeks değil miydi, neydi? Brown onu görürse Weeks çok geçmeden kendisine yeni bir iş aramak zorunda kalır. Bundan emin olabilirsin. Brent, beni dinler misin? Norton dalgın dalgın bana bir göz attı. Ne diyordun Dave? Çok üzgünüm, bağışla. Asıl biraz sonra üzülecekti. O kapıyı görüyor musun? Evet, tabii görüyorum. O kapıdan depoya giriliyor. Depo yapının batıya bakan bölümünde Billy uyuyakaldı. Ben de üzerine örtecek bir şey bulmak için depoya gittim. Norton'a her şeyi anlattım. Sadece Norm'un dışarı çıkması konusundaki tartışmadan söz etmedim. İçeri giren yaratıkların Norm'u sisin içine çektiklerini söyledim. Ama Brent Norton anlattıklarıma inanmadı. Onu Oli, Jim ve Myron'un yanına götürdüm. Üçü de anlattıklarımı doğruladı. Jim ile Çiçek Myron sarhoş olmak üzereydi. Norton'u bir türlü inandıramadık. Bunu düşünmek bile istemiyordu. İnatla "Hayır," dedi. "Olamaz, olamaz. Kusura bakmayın baylar ama bu çok gülünç. Ya benimle alay ediyorsunuz?" Herkes gibi şaka kaldırdığını belirtmek için parlak dişlerini göstererek sırıttı. "Ya da bir tür kitle hipnotizmasının içindesiniz." Tepem yine attı. Kendimi güçlükle dizginledim. Aslında çabuk öfkelenen biri sayılmazdım. Ama içinde bulunduğumuz durum olağan dışıydı. Billy'yi düşünmem gerekiyordu. Stefan'ın başına gelecekleri de, ya da gelenleri. Bu düşünceler durmadan beynimi kemiriyordu. "Pekala," dedim. "Depoya gidelim. Yerde dokunacın kopuk ucu yatıyor. Kapı aşağı inerken dokunacı ikiye bölmüştü. Yaratıkların seslerini de duyabilirsin. Kapının dışında hışırdayarak dolaşıyorlar. Sarmaşığı sarsan rüzgar gibi bir ses çıkıyor." Norton sakin sakin "Olamaz," diye karşılık verdi. "Ne?" Gerçekten de yanlış duyduğumu sanmıştım. "Olamaz," dedim. "Depoya gidecek değilim. Bu şakanın tadı kaçmaya başladı." "Brent, sana yemin ediyorum şaka yapmıyoruz." Norton, "Tabii şaka," diye homurdanarak Jim ve Myron'ı süzdü. Sonra Oli'ye baktı. Oli bu bakışa sakin bir yüz ifadesiyle karşılık verdi. Norton bana döndü. "Siz yerlilerin gülmekten göbeğimiz çatladı diye tanımladığınız şakalardan biri olmalı bu. Öyle değil mi David?" "Brent, dinle." "Sen beni dinle." Norton mahkeme salonundaymış gibi sesini yükseltmeye başladı. Amaçsızca sinirli sinirli dolaşan birkaç kişi ne olduğunu anlamak için bize baktılar. Norton parmağını bana doğru sallayarak konuşmasını sürdürdü. "Bir şaka bu. yere atılmış bir muz kabuğu. Ona basıp kayması beklenen adam da benim. Hiçbirimiz buraya yazlığa gelen yabancılardan hoşlanmıyorsunuz, değil mi? Siz yerler hep birbirinizi desteklersiniz. Hakkımı aramak için seni dava ettiğimde olduğu gibi. O davayı sen kazandın. Elbette, neden olmasın? Baban ünlü bir ressamdı. Burası da senin kentin. Ben sadece burada para harcıyor ve vergi ödüyorum. Artık rol yapmıyor, mahkemede eğitilmiş sesiyle konuşarak bize kabadayılık taslamıyordu. Sesi iyice tizleşmişti, kontrolünü yitirmek üzereydi. Olivix elinde birası dönerek uzaklaştı. Myra'nın arkadaşı Jim büyük bir şaşkınlıkla Norton'a bakıyorlardı. Depoya gidip 98 sente alınmış lastik bir yılan parçasına bakacağım, öyle mi? Tabii bu iki köylü de bana bakarak kahkahadan kırılacaklar. Myron, ağzından çıkanı kulağın duysun diye homurdandı. Sen kime köylü diyorsun be? Gerçeği öğrenmek istiyorsan söyleyeyim. Ağaç kayıkhanenin üzerine devrildiği için seviniyorum. Çok seviniyorum. Norton vahşice bir öfkeyle bana gülüyordu. Kayıkhaneyi adam akıllı çökerti değil mi? Çok iyi olmuş. Şimdi yolumdan çekil bakalım. Norton yanımdan geçmeye kalkıştı. Kolundan yakalayıp buzdolabına doğru ittim. Bir kadın hayretle karga gaklamasını andıran bir ses çıkardı. İçinde bira tenekeleri bulunan iki kasa yere devrildi. Şimdi kulaklarını iyice aç ve beni dinle Brent. Burada herkesin yaşamı söz konusu. Oğlumun yaşamı da benim için çok önemli. Onun için şimdi beni dinleyeceksin. Yoksa seni canın çıkarıncaya kadar pataklarım. Yemin ediyorum. Norton hala kabadayı havasıyla çılgınca gülüyor, bir yandan da titriyordu. Kanlı iri gözleri yuvalarından uğramıştı. Haydi bakalım, herkesin ne kadar güçlü, kuvvetli ve yürekli olduğunu göster. Baban yaşında bir kalp hastasını döv. Jim bağırdı. Patakla şunu gitsin, kalbini boş ver. Onun gibi üç kağıtçı bir avukatın kalbi bile olduğunu sanmıyorum. Jim'e, sen bu işe karışma, diyerek yüzümü Norton'un yüzüne iyice yaklaştırdım. Sanki onu öpecekmişim gibi. Buzdolabı çalışmıyordu ama çevresi hala soğuktu. Deve kuşu gibi davranmaktan vazgeç. Söylediklerim doğru olduğunu pek hala biliyorsun. Norton soluk soluğa, bilmiyorum, dedi. Başka bir zamanda ve yerde olsaydık bu yalanına inanmış görünürdüm. Ama şu anda senin korkuların beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü ben de korkuyorum. Sana ihtiyacım var Norton. Anlamıyor musun? Sana ihtiyacım var. Bırak beni. Norton'ın gömleğinden tutup sarstım. Sende hiç mi kafa yok? Pek çok kişi marketten çıkacak ve pusuda bekleyen canavarlara yem olacak. Tanrı aşkına bunu anlayamıyor musun? Bırak beni. Depoya gelip o parçaya bakmadıkça bırakma. Sana olmaz dedim. Bu bir oyun, bir şaka. Ben sandığın kadar aptal değilim. Öyleyse seni oraya sürüye sürüye götürürüm. Norton'u omzundan ve ensesinden yakaladım. Gömleğinin koltuk altı mırıltıya benzer bir sesle dikişlerinden ayrıldı. Adamı çift kanatlı kapıya doğru sürükledim. Norton acı acı çığlık attı. 15-20 kişi bize bakıyordu ama fazla yanaşmadım. Kimse başını derde sokmak istemiyordu. Norton bağırdı. Bana yardım edin. Gözlüğünün gölgelediği gözleri iri iri açılmıştı. Modaya uygun saçları karışmış, kulağının arkasındaki iki tutam havaya kalkmıştı. Bizi seyredenlerin hiçbiri istifini bozmadı. Norton'un kulağına eğilip, ''Neden bağırıyorsun?'' dedim. ''Bu bir şaka, öyle mi? Arabamı istediğin zaman seni bu yüzden kente getirdim. Bu yüzden Billy'yi sana emanet ettim. Sisi de ben ayarladım. Hollywood'dan bir sis makinesi kiralamıştım. Bana 15 bin dolara patladı. Nakliye ücreti olarak da 8 bin dolar daha ödedim. Bütün bu zahmetlere sırf sana şaka yapabilmek için katlandım. Kendi kendini kandırmayı bırak ve gözlerini dört aç. Norton haykırdı. Bırak beni. Kapıya çok yaklaşmıştık. Bir dakika, ne var, ne yapıyorsunuz? Gelen Brown'du. Kalabalığı dirsekleriyle yararak küstah bir havayla yaklaştı. Norton boğuk bir sesle, söyleyin de beni bıraksın, dedi. Bu adam çıldırdı. Hayır, çıldırmadı. Keşke çıldırmış olsaydı. Konuşan Oli'ydi. O anda onu kucaklayabilirdim. Oli arkamızdan yaklaştı, Brown'a doğru dönüp durdu. Brown'un gözleri Oli'nin elindeki biraya kaydı. İçki içiyorsun. Sesinde hem şaşkınlık vardı hem sevinç. Bu yüzden işinden olacaksın. Norton'a bırakıp, haydi bat, diye araya girdim. Normal koşullarda değiliz. Brown ukalaca, kurallar hiçbir zaman değişmez, dedi. Şirkete bu olayı bildireceğim. Benim görevim bu. O arada Norton sekerek kaçmıştı. Şimdi az ötede durmuş, gömleğini ve saçlarını düzeltmeye çalışıyordu. Endişeyle bir bana bakıyordu, bir Brown'a. Oli birdenbire, ''Hey!'' diye bağırdı. Sesi yükseliyor, pes bir kükremeye dönüşüyordu. Bu alçak gönüllü yumuşak başlı adamın böyle bir ses çıkarabileceği aklıma bile gelmezdi. ''Hey siz markettekiler, arkaya gelin ve söylenecekleri dinleyin. Bu konu hepinizi ilgilendiriyor.'' Brown'a hiç bakmadan bana döndü. ''Yapıyor muyum?'' ''Çok iyi.'' Herkes başımıza üşüştü. Norton'a tartışmamı dinleyen kalabalık şimdi üç katına çıkmıştı. Oli, ''Hepinizin bilmesi gereken bir şey var.'' diye başladı. Brown, ''O birayı hemen bırak.'' dedi. ''Sen çeneni kapa.'' Brown'a doğru bir adım attım. Adam bir adım gerileyerek aramızdaki mesafeyi korudu. ''Bilmiyorum bazılarınız ne yaptığınızı sanıyorsunuz. Ama bütün bu olanları şirkete bildireceğim. Hepsini. Ve şunu da unutmayın. Şirket bazılarınızı mahkemeye verecek.'' Sinirinden dudakları gerilmiş, sarı dişleri ortaya çıkmıştı. Bir an ona acıdım. Olaylara kendince hakim olmaya çalışıyordu. Norton'un gözlerini kapatıp kulaklarını tıkamasından farksızdı bu. Byron'la Jim ise her şeyi bir erkeklik yarışması olarak görmüşlerdi. Jeneratör düzgün çalışırsa sesin dağılacağına inanmışlardı. Brown'un yöntemi de oydu. Süpermarketi koruyordu o. ''Öyleyse otur bir liste yap.'' dedim. ''Ama lütfen konuşma.'' ''Hepimize yazacağım.'' diye karşılık verdi. ''En başta da senin adını. Seni ressam bozuntusu.'' Oli, ''Bay David Drayton'ın size söylemek istediği bir şey var.'' dedi. ''Bence hepiniz onu dinlemelisiniz. Özellikle de buradan çıkıp evinize gitmeyi düşünüyorsanız.'' Olanları anlattım. Norton'a anlattığım gibi. Önce gülenler oldu ama sözlerim sona ererken herkesin yüzünde korku okunuyordu. Norton atıldı. ''Bütün bunlar yalan.'' Sözcüklere basa basa konuşmaya çalışırken gırtlağından cırtlak bir ses çıkmıştı. Ve ben de bu herifin beni desteklemesini istemiş, felaketi önce onu açıklamıştım. Ne aptallık. Brown başını salladı. Elbette yalan, çılgınlık bu. O dokunaçlar nereden geldi dersiniz Bay Drayton? Bilmiyorum, şimdilik bunun hiç önemi yok. Önemli olan o yaratıkların hepimiz için büyük tehlike oluşturması. Bence o dokunaçlar bira şişelerinin içinden çıktılar, bana öyle geliyor. Kimileri Brown'un haklı olduğunu belirtmek istercesine güldüler. Bayan Carmody'nin paslı bir menteşenin gıcırtısına benzeyen sesi herkesi susturdu. Ölüm! Diye bağırdı kadın. Gülenler birden ciddileştiler. Yaşlı kadın sert adımlarla kalabalığın oluşturduğu düzensiz çemberin tam ortasında durdu. Kanarya rengin pantolon takımı çevreye ışık saçıyordu sanki. Koskocaman çantası iri kalçasına çarpıyordu. Siyah gözleriyle küstahça çevresine bakındı. Gözleri bir saksağınınki kadar parlak, sert ve öfkeliydi. Beyaz suni ipek bluzlarının arkasında Woodlands kampı yazan 16 yaşlarında iki güzel kız kadından uzaklaştılar hemen. ''Dinliyor ama duymuyorsunuz. Duyuyor ama inanmıyorsunuz. Hanginiz dışarı çıkıp her şeyi kendi gözleriyle görmek ister?'' Bayan Carmody bakışlarıyla herkesi taradı. Sonra da bana baktı. ''Ya siz Bay David Drayton? Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne yapabileceğinizi sanıyorsunuz?'' Sırıtınca yüzü kuru kafa gibi korkunç bir görünüş aldı. ''Beni dinleyin. Sonumuz geldi. Her şeyin sonu bu. Son an. O yüce güç kaderimizi yazdı. Ateşle değil, sisten harfler. Toprak açıldı ve derinlerdeki pislikleri kustu.'' Kızlardan biri bağırdı. ''Onu susturamaz mısınız?'' Ağlamaya başladı. ''Bu kadın beni çok korkutuyor.'' Bayan Carmody, ''Korkuyor musunuz yavrum?'' diyerek kıza döndü. ''Hayır, şimdi korkmuyorsun. Ama şeytanın yeryüzüne salıverdiği o iğrenç yaratıklar seni almaya geldikleri zaman...'' Oli yaşlı kadının kolunu tuttu. ''Bu kadarı yeter Bayan Carmody, tamam.'' ''Bırak kolumu, bana inanın, sonumuz geldi. Ölüm bu, ölüm.'' Başına balıkçıların giydiği türden bir şapka geçirmiş olan gözlüklü bir adam tiksintiyle ''Saçma sapan bir hikaye bu.'' diye söylendi. Myron sesini yükseltti. ''Hayır efendim. Biliyorum, esrar çekenlerin düşlerine benziyor. Ama Bay Drayton'ın anlattıkları doğru. O dokunaşları ben de gördüm.'' Jim atıldı. ''Ben de öyle.'' Oli de söze karıştı. ''Ben de.'' Bayan Carmody'yi sakinleştirmeyi başarmıştı. Hiç olmazsa bir süre için. Ama yaşlı kadın yine yakınımızda duruyor. Büyük çantasını sıkıca kavramış, çıldırmış gibi gülümsüyordu. Kimse onun yakınında durmak istemiyordu. Müşterilerin çoğu birbirleriyle fısıldaşıyorlardı. Anlattığım hikayenin doğrulanması hiç hoşuma gitmemişti. İçlerinden birkaçı dönmüş, ön taraftaki camlara düşünceli düşünceli bakıyordu. Buna sevindim. Norton, ''Bir sürü yalan.'' dedi. ''Yalan söylemekte birbirinizle yarışıyorsunuz. Hepsi bu kadar.'' Brown, anlattıklarınız inanılacak gibi değil, diye homurdandı. Burada durup tartışmaya gerek yok. Benimle depoya gel. Kendi gözlerine gör, sesi de dinle, dedim. Müşterilerin depoya girmelerine, Oli onun sözünü kesti. Bat onunla git, bu sorunu çözmeliyiz. Brown, pekala, dedi. Bu saçmalığa bir son verelim artık. Çift kanatlı kapıdan karanlık depoya girdik. Ses iğrençti, hatta şeytanca. Erkeklik taslayan Brown birden korkuya kapıldı ve hemen kolumu yakaladı. Bir an soluğunu tuttu. Sonra hışırtılı hışırtılı solumaya başladı. Yük kapısının bulunduğu taraftan hafif fısıltıya benzer bir ses geliyordu. Adeta okşayıcı bir sesti bu. Ayağımla yeri usulca yokladım. Sonunda cep fenerlerinden birini buldum. Eğilip feneri aldım ve yaktım. Brown'un yüzü iyice gerilmişti. Adam daha o dokunaşları görmemişti bile. Sadece çıkardıkları sesi duymuştu. Ama ben onları görmüştüm. Dokunaşların kıvrılıp büküldüklerini, hareket eden sarmaşıklar gibi çelik kapıya tırmandıklarını gözlerimin önünde canlandırabiliyordum. ''Şimdi ne ediyorsun? İnanılmaz bir şey öyle mi?'' Brown dudaklarını yaladı ve yerde karmakarışık duran kutularla çuvallara baktı. ''Bunu onlar mı yaptı?'' ''Çoğunu, buraya gel.'' Brown istemeye istemeye yaklaştı. Feneri hala süpürgenin yanında yatan dokunaş parçasına tuttum. Brown dokunacın üzerine eğildi. Dokunma, diye onun yardım. Hala canlı olabilir. Brown çabucak doğruldu. Süpürgeyi ucundan tutarak dokunacı dürttüm. Üçüncü ya da dördüncü itişimde dokunaç tembelce açıldı. İki sağlam bir de parçalanmış emici ortaya çıktı. Sonra dokunaç hızla kıvrıldı ve hareketsiz kaldı. Brown tiksintiyle öğürür gibi bir ses çıkardı. Yeterince gördün mü? Adam, evet, dedi. Çıkalım buradan. Fenerin dans eden ışığını izleyerek çift kanatlı kapıdan dışarı çıktık. Herkes bize döndü ve mırıltılar kesildi. Norton'un suratı bayat peynire benziyordu. Bayan Carmody'nin siyah gözleri ışıl ışıldı. Oli bira içiyordu. Mağaza adam akıllı soğuduğu halde yüzünden hala terler akıyordu. Gömleklerinde Woodlands kampı yazan iki kız fırtına çıkmadan önce Tyler'ın yaptıkları gibi birbirlerine sokulmuşlardı. Gözler. Bir sürü göz. Onların resmini yapabilirim, diye düşünürken buz kesildim. Yüz yok. Sadece alacakaranlıkta ışıldayan gözler. Onların resmini yapabilirim ama kimse bu gözlerin gerçek olduklarına inanmaz. Bud Brown ciddi bir tavırla uzun parmaklı ellerini birbirine kenetledi. Bayanlar baylar, çok önemli bir sorunla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor.